Ayrım 8.
Bunun için geçiş sırasında uzman sürekli tehlike tarafından yürümelidir. Kavşak geçişi uygulamaları her görme özürlüğünün durumuna göre yeterli düzeye gelinceye kadar yapılmalıdır. Çünkü görme özürlü başka yöne sapabilir. Heyecanı göz önüne alınırsa zamansız çıkışlar olabilir. Geçişlerde baston ucunun bir engele veya pürüzlü bir yere takılması dahi görme özürlünün yönünü değiştirebilir. Bu nedenle dikkat ve titizlikle bu konuya gereken özen gösterilmelidir. Kavşaklardan geçiş şekli. 1. Kaldırım üzerinde yürümekte olan görme özürlü bastonun kaldırımdan düştüğü anda durur ve yönünü değiştirmeden baston düşük olarak kaldırımda yalatılarak yay çizer. Kavşağa geldiğine emin ise ki yoluna devam etmesi için karşıya geçmesi gerek, bu durumda ya yolun döndüğü yöne 90 derece döner ve birkaç metre yürür veya kaldırımı üstten takip ederek düzeldiği yere kadar yürür ve geçiş yönüne 90 derece dönerek geçiş vaziyeti alır, sesleri dinler, paralel seslerle birlikte karşı kaldırıma kadar yürür. Kaldırımı bulduktan sonra alttan takip eder, düzeldiği yere gelince kaldırımın üzerine çıkar, birkaç adım içeri girer ve gidiş yönüne 90 derecelik açı ile dönerek veya yola paralel olarak bir iki adım açılıp kaldırımın ortasından veya uygun bulduğu teknikle yoluna devam eder. Kavşaklarda görme özürlü daima hareket halindeki araçların önünden bir kez geçmesini beklemelidir ve daha sonra kendi gidiş yönüne hareket edecek olan araçlar yürümeye başladıktan ve iyice emin olduktan sonra karşıya geçmelidir. Kavşaklardan geçiş şekli 2. Birinci geçişteki gibi kavşağa geldiğini belirleyen görme özürlü, bulunduğu yerde dönüş istikametine doğru 90 derece döner, tahminen düzeldiği yere kadar birkaç metre yürür. Sonra geçiş istikametine 90 derece döner. Trafiği dinledikten sonra karşı kaldırımın üstüne ve birkaç adım iç kısmına kadar yürür. Tekrar gideceği yolun dönüşüne doğru 90 derece döner ve yürür. Baston kaldırımdan aşağıya düştüğü anda gideceği yöne 90 derece döner ve yoluna devam eder. Bütün bu 90 derecelik dönüşlerin yerine kaldırımı üstten takip tekniğini de kullanabilir. Seçim uygulayanın inisiyatifine bağlıdır. Sağ kaldırımdan yürürken karşılaşılan kavşakta önce sağa sonra sola dönülerek, sol kaldırımda karşılaşılan kavşakta önce sola sonra sağa dönülerek geçiş vaziyeti alınacağı eğitilene iyi ve açık bir şekilde kavratılmalıdır. Çalışmalar sırasında bu konunun sorun olacağı görülecektir. Kavşaklardan geçiş şekli 3. Kavşağa gelindiğinden emin olan görme özürlü, bu kez önce yolun dönüşüne göre 90 ve 45 derecelik dönüşlerle 135 derecelik bir dönüş yapar ve istikametine yürür. Kaldırımla birleşen duvarı bulur, köşe olan bu yükseltiyi alttan takip ederek düzeldiği yere kadar yürür. Düzeldiği yerde duvara dik yürüme vaziyeti alarak trafiği dinler ve karşı kaldırımdaki duvarı buluncaya kadar yürür. Tekrar gideceği yöne doğru duvarı alttan düzeldiği yere kadar takip eder. Düzeldiği yerde duvardan bir iki adım yana açılır ve yoluna devam eder. Kavşak geçişlerinde sapmaların düzeltilmesi. Trafiğin yoğun olmadığı veya yaya geçitlerinin olmadığı sakin kavşaklarda geçiş için hatalı yön alınabilir. Baston bir engele takılarak yön değişebilir. Anlık bir dalgınlıkla sapma olabilir. Dönüşte veya tam dönmeden yön alınarak başka yöne yürünebilir. Bu durum hissedildiğinde ya yürünülen kaldırım tarafına sağ sol veya karşı kaldırıma yön alınır ya da istikamet bozulmadan kenar bulununcaya kadar yürünür. Ancak her an bir tehlike ile karşılanabileceği unutulmamalıdır. Yön alırken 90 ve 45 derecelik açılar veya dönüş şekilleri kullanılmalıdır. Örneğin şekilde A durumunda sapma fark edildi ise ya C veya B noktasına yönelmek gerekir. B noktasına gelinmiş ise geriye dönülerek başlangıç noktası bulunur. C noktası yola devamı sağlar. D noktası ile kaldırımı bulmayı çeşitli şekillerde uzatır. En güvenli hareket şekli sağa veya sola, B-C doğru yürümektir. Köşelerin taranması ve tanınması. Yolların ve kaldırımların özelliklerinin yanı sıra köşelerin durumu konusunda uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır. 90 derece dönüşlü köşeler, U şeklinde dönen, kesik ve köşeli dönen köşeler gibi D değişik nitelikteki köşelerde uygulamalar sürdürmelidir. Köşeye gelindiği bastonun kaldırımdan aşağıya düşüşünden sonra belirlenir. Bu durumda A noktasında bulunan görme özürlü kaldırımı üstten takip ederek düzeldiği B noktasına gelir. 90 derece döner. Baston kaldırımdan düşünceye kadar yürüyerek E noktasına gelir. Tekrar kaldırımı üstten takip eder F noktasına ki F noktasından önce 90 sonra 45 olmak üzere 135 derece döner. Ve G noktasına gelir. Gidiş yönüne doğru kenar takibi yapar. Düzeldiği yerde kenardan açılarak kaldırımın ortasından yoluna devam eder. Lastik tekerlekli taşıtlarda uyum. Günlük yaşamda yararlanılan seyahat araçları çalışılan kişinin kültür ve yaşam deneyimleri göz önüne alınarak tanıtılmalı ve bilgi sahibi olmalarını sağlamalıdır. Taksi ve minibüslere biniş ve iniş. Baston ile kapı ve kolu belirlenip açıldıktan sonra bir el kapı kolundan itibaren yürür ve yukarı kısımda baş parmak içeride, dört parmak dışarıda olacak şekilde açık tutarken baston, kapı ile kapıyı tutan elin baş parmağı arasına sıkıştırılır. Diğer el girişin üst kısmından baş parmak içeride, dört parmak dışarıda olacak biçimde tutar. Bu durum başı çarpmalardan korur. Girişin üst kısmını tutan kol tarafındaki ayak içeri alınırken, önce vücudun belden aşağı kısmı, sonra üst kısım ve baston içeriye alınır. Baston iki ayak arasına alınarak omuza dayanır, şekilde tutulur. İnişlerde aynı işlemin tersi uygulanır. Otobüs duraklarını bulma. Otobüs durakları kaldırım üstten takip edilerek veya kaldırım üzerinde yürünerek belli özel işaretler yardımı, daha önce bilinen duraklar. Sık sık araçların durup kalkmasından tahmin edilerek insan gruplarının meydana getirdiği sesler veya yardımla bulunabilir. Ancak hangi istikamete gidilecek ise, yola ona göre durağın o istikamette kesinlikle sağda olacağı bilinmelidir. Otobüse biniş ve iniş. Rehberli biniş ve inişlerde işleme yön veren rehberdir. Önce rehberli binmeli ve inmelidir. Merdiven çıkış ve inişlerinde olduğu gibi. Otururken koltuk tamamen boş ise, önce rehber ardından görmez. Bir kişilik yer var ise, rehberin kolundan yararlanarak görmez oturur. Genellikle şoförün arkasına yakın koltuklar tercih edilmelidir. Rehbersiz durumlarda gidilecek semt veya mahallin otobüsü olup olmadığı öğrenildikten sonra şehir otobüslerinin genellikle motor seslerinin otobüsün arka tarafında olacağı düşünülerek sese doğru yürünür. Baston kapıyı bulduktan sonra merdiven çıkışındaki gibi otobüse baston yardımı ile binilir. Merdivenlerin hemen sağında tutunacak boruların olduğu ve biletçinin de bitişiğinde bulunduğu düşünülerek çıkıldıktan sonra gidilecek yere bilet alınır. Otobüsün üst kısmındaki tutulacak yerden yararlanılarak öne doğru yürünür ve vücut yardımı ile boş yer aranır. Koltuklara temas halinde yürürken vücudun boşluğu haber vermesi ile koltuğun boş olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. Koltuğa oturduktan sonra baston ayaklar arasına alınarak omuza dayanır. Baston ucu kesinlikle havaya kaldırılmamalıdır. İnilecek yer biliniyorsa duraklar takip edilir. İnilecek durağa gelmeden önce otobüsün sağ ve sol yukarısında veya pencere kenarlarında bulunan zil kordonları veya zil düğmeleri kullanılır. Eğer bu sistem yoksa bastonla şoförün yanına kadar yürünerek haber verilir. İnilecek yer bilinmiyor ise önceden biletçiye haber vermesini rica eder. İnerken ön kapı kullanılır. Merdiven inişindeki gibi kapı bulunur. Basamaklar kontrol edilir ve inilir. İndikten sonra yön değiştirmeden kaldırım bulununcaya kadar yürünür. Eğitilen boş bir otobüste iç düzeni, iniş ve çıkışların yapılış şekillerini uygulamalı olarak çalışmalı, uzman bunu sağlamalıdır. Otobüslerin bazılarında çıkış kapısını ikiye ayıran borunun bulunabileceği bilinmelidir. Şehir içinde semtlerin sırası ile adlarını ve otobüs hat numaralarını bilmek yararlıdır. Vapur iskeleleri metro ve tren istasyonlarında hareket şekli. Metro, tren istasyonları ve vapur iskelelerinden ilk kez bilet alma durumunda olan görme özürlü, önce bilet alınan bölgeyi tanımak zorundadır. Gişeyi bulabilmek için kapıdan içeriye girer girmez tıpkı yabancı bir bina eğitimindeki gibi duvar izleme tekniğiyle Bastondan yararlanarak salonun iç konumu yönler esas alınmak üzere tanınır, araştırılır, gişe ve turnikelerle tren ve vapura giden kapıların yerleri öğrenilir. Gişe ve turnikelerdeki hareket şekli uygulamalı olarak uzman tarafından açık bir şekilde anlatılır. Turnikeye sağdan girileceği, bilet aldıktan sonra kapılara yönelişi, para verirken baston kıvrık kısmından kola asılacağı, turnikeden geçerken kısa baston veya çapraz baston kullanılması gerektiği ve benzeri. Trene ve vapura giderken görme özürlü kısa baston tekniği kullanır. Ya insan gruplarının yürüyüş ve akış yönünü takip eder veya yardım almalıdır. Tren ve vapura bindikten sonra oturacağı yer ve iniş konusunda gerekli olan hareket tarzının belirlenmesi için uzman tren ve vapurun iç düzeni konusunda uygulamalı olarak gerekli çalışmaları yapmalıdır. Otobüslerdeki uygulamalar tren ve vapurlara uydurulabilir. Yolculuk nereye yapılırsa yapılsın, görme özürlü bulunduğu yere göre yönünü, giriş ve çıkış kapılarının yerlerini bilmeli, diğer bir deyişle zihinsel haritasını kullanmalıdır. Bölgesel uyum ve yalnız bırakma. Bağımsız hareketin en önemli bölümü görme özürlünün yalnız başına inisiyatifini kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi konusudur. Uzak çevreye uyum aşamasına gelen görme özürlü, daha önce öğrendiği teknikleri kapasitesi ölçüsünde en iyi bir şekilde kullanabilme yetisini kazanmıştır. Yalnız bırakılan görme özürlünün bağımsız hareket edebilme gücü, fiziksel yapısı, sosyal ve zihinsel durumuna göre değişkenlik gösterir. Eğer görme özürlü yönleri iyi biliyor ise, zihinsel harita yeteneği yeterli ise, işitme ve dokunma duyuları görevini tam yapıyor ise, baston teknikleri hatasız olarak kullanılabiliyorsa, özel işaretlerin yardımı ile geniş çevrede rahat ve güvenli bir şekilde bağımsızca hareket edebilir sonucuna varılabilir. Bölgesel uyum ve yalnız bırakma uygulaması belli bir bölge seçilerek yapılır. Bölgenin seçiminde şunlar göz önüne alınmalıdır. A. Değişik nitelikte zemine sahip yollar bulunmalı. B. Daha önce eğitilen tarafından bilinmeyen bir bölge olmalı. C. Belirli özellikleri olan işaretler bulunmalı. D. Çok girift yollar bulunmamalı. E. Çalışmaları aksatacak bir trafiğe sahip yerleşme düzeni olmamalıdır. Tüm bu koşulların aranmasında amaç görme özürlünün inisiyatifinin önem taşıdığı bu uygulamalar sırasında olumsuz etkilerin yeni kazandırılmış güven duygularını zedelemesi ve yalnız kaldığında kullanacağı teknikleri rahatlıkla kullanamamasını önlemektir. Yeterli bir bağımsızlığa ulaştıktan sonra her türlü trafiğin bulunduğu, karmaşık yol ve çevrelerde birkaç eğitilene değişik yerlerden belli bir saatte belli bir noktada buluşmaları söylenir. Hareket ve teknikleri kullanış şekilleri izlenerek birlikte değerlendirmeye gidilir. Bölgede çalışma şekli. Bölgede sıralanan binaların çevrelerinden geçen yollar özelliklerine göre adlandırılır. Ad verme işlemi ya uzman tarafından veya çalışmalar sırasında görme özürlülerin bulacağı özellikler dikkate alınarak yapılır. 3 veya 4 yolun çevrelediği yapı grubu ya da parsel ada olarak adlandırılır ve bu adalar birbirlerine olan konumlarına göre numaralandırılırsa kolaylık sağlar. Birbirlerine göre paralel ve dik yollar uzandıkları yönlere göre öğretilmelidir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan yollar gibi. Bölgede sürdürülecek her çalışmaya belli bir noktadan çıkış verilerek başlanır. Uzman bulunulan noktaya göre yönleri ve ilk tanınacak adanın konumunu yönlerle verir. Adanın köşesine gelen eğitilen, köşeyi küçükten büyüğe doğru yarım daire şeklinde yaylar çizerek tanımaya, özel işaretler aramaya başlar. Tanıma ve araştırma dikkat ve özen gösterilerek yapılır. İşaret olarak kabul edilen objenin yeri ve niteliği iyi bir şekilde kavranır. İşaretin etkinliği açısından yardımcı işaretler de aranır. Baston sağ elle kullanılıyorsa, ada sol tarafa, sol elle kullanılıyorsa sağ tarafa alınır ki bu durum boşta kalan elin rahatlıkla kullanılmasını sağlar. Adanın tüm yönleri kuzey, güney, doğu, batı tanınarak başlangıç noktasına gelinir. Köşelerde birleşen yollar ve nitelikleri göz önüne alınmalıdır. Örneğin A yolu asfalt, kesiştiği B yolu toprak olabilir. Adanın yönü ile görme özürlü kendi yönünü karıştırmamalıdır. Adanın yönünü belirlerken eğitilen kendini daima adanın içinde kabul etmelidir. İlk adada konuyu kavrayan görme özürlüye, uzman ikinci adayı tanımlamalı ve yardımsız bulmasına fırsat vermelidir. Örneğin ikinci ada birinci adanın doğusundadır. Birinci adanın doğusuna geçen A yolu ikinci adanın doğusundan geçer. Birinci adanın güneyinden geçen B yolu ikinci adanın kuzeyinden geçer demek yeterlidir. Uzman diğer adaları verirken zamanla ipuçlarını azaltarak tanınan adalara göre bilinmeyen adaları tanımlar. Belirlenen bölge bitirildikten sonra değerlendirmeye geçilir. Ancak çalışma süreci her eğitilene göre değişkenlik gösterir. Yeterliliği konusunda kararı uzman verir. Değerlendirme iki yönlüdür. Birincisi uzmanın, ikincisi eğitilenin kendini değerlendirmesidir. Uzman eğitileni bilmediği yerlerden geçirerek ve tanınan bölgeye habersiz olarak sokar ve bilinen bir işaretin yanına veya yakınına bırakır. Belirli bir yeri bulması istenir. Eğitilen öncelikle köşeleri bulup veya rastladığı özel bir işaretten yararlanarak bulunduğu yeri ve yönünü belirler. Zihinsel haritasını kullanarak ada ve yollardaki özel işaretler yardımı ile istenilen yeri bulur. Birkaç kez değişik yerlerin bulunması istenerek değerlendirme işlemine son verilir. Böylece bağımsız hareket konusundaki yönlendirme ve hareketliliği bir ölçüde ortaya çıkar. Sağlam bir güven ve bağımsızlık duygusu sağlanmışsa, eğitilen yaşamı boyunca bu teknikleri geliştirir ve kendini yenileme olanağı bulur. Günlük yaşama ait beceriler konusunda özet bilgiler. Toplum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler gerek doğal çevreye ve gerekse sosyal çevreye uyum sağlamak durumundadır. Gören kişiler görme duyusu ile izleyerek öğrendikleri yaşama becerilerini, görme özürlüler dokunma, işitme, koklama ve tat alma duyularını kullanmak ve uygulamak suretiyle öğrenmektedirler. Görme özürlülere yaşama becerilerini kazandırmak için yeterli ortam hazırlanarak fırsat verilmeli, sürekli bireysel uygulamaları izleyerek desteklenmelidir. Günlük etkinliklerin içinde bulunan ve sadece görme engeliyle karşı karşıya bulunan görme özürlülerin bağımsızca ya da mümkün olan en az yardımla bu etkinliklerde bulunmaları yaşamlarını zengin ve anlamlı hale getirecek, motivasyonu yükseltecek ve yaşama sevincini yeşertecektir. Görme özürlülere bıçak, çatal, jilet, makas, tornavida gibi kesici ve delici araç gereç ve malzemeler ile hava gazı, benzin, mazot, tiner gibi yanıcı maddeleri güvenli ve doğru bir şekilde kullanabilmeleri öğretilmelidir. Özellikle güvenli bir ortamın sağlanmasında düzenli ve tertipli olmanın ana koşul olduğu bilinci verilmelidir. Gören kişilere göre göreceli olarak zamana bağlı kazanımları gecikmeli olan görme özürlülere program dahilinde kapasiteleri, öğrenme hızı ve isteği göz önüne alınarak yoğun bir şekilde beceri kazandırmaya çalışılmalıdır. Günlük yaşama etkinliklerinde kullanılan tekniklere destek olarak görme özürlülerin geliştirdikleri bazı özel teknikler yardımıyla kendilerine kolaylıklar sağladıkları görülmektedir. Bağımsız hareket uzmanı kullanılan bu tekniklerin kullanan görme özürlü açısından güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirerek sakıncalı bulmaması halinde kullanmasına izin vermelidir. Günlük yaşam etkinliği öz bakım becerileri. El yüz yıkama, yemek yeme, su içme, yemek yapma, giyinme, soyunma, banyo yapma, diş fırçalama, el ve ayak tırnağı kesme, saç bakımı, makyaj tuvalet eğitimi, tıraş olma, telefon çevirme, para tanıma, çamaşır yıkama, ütü yapma, çamaşır katlama, gardırop düzeni, ayakkabı boyama, ev temizliği ve düzeni, dikiş gibi öz bakım becerilerinin kazandırılmasına özen gösterilmesi, görme özürlülerin toplumsal kabul görmelerini kolaylaştıracak, huzur, güven, mutluluğuna en önemli katkıyı sağlayacaktır. El yüz yıkama, banyo yapma. Bulunulan mekanın konumuna göre banyonun yeri ve yönünün bilinmesi veya öğrenilmesi gerekmektedir. Bina içi bağımsız hareket teknikleri yardımı ile banyo veya lavabo bulunur. Banyoda veya lavaboda musluk, batarya, duş, küvet, havlu, sabun, şampuan, lif, tıraş malzemeleri, diş macunu ve fırçası gibi tüm araç, gereç ve malzemenin yeri bilinmeli ve bu düzen sürekli korunmalıdır. Suyun aktığı yerin alan ve hacmi kontrol edilerek suyun etrafa sıçraması engellenmeli, el yüz yıkanırken burun ve kulak temizliği, sabunlanma, şampuan kullanma şekli, banyo yaparken vücudun her yerine nasıl yıkanacağı ve bedensel hijyen öğretilmelidir. Kullanımdan sonra banyo, lavabonun temiz ve düzenli bir şekilde terk edilmesi alışkanlığının kazandırılması sağlanmalıdır. Banyo sonrası el ve ayak tırnaklarının kesilmesi, saç bakımı, saç taranması, makyaj malzemelerinin tanınması, kullanılması ve makyaj yapma konularında doğru ve toplumsal normlara uygun bir şekilde davranılması yönünde beceri kazanmalarına yardımcı olunmalıdır. Diş fırçalama, tıraş olma. Diş sağlığı ve önemi kavratılmalı, düzenli bir şekilde dişlerin fırçalanması alışkanlığı kazandırılmalıdır. Fırçanın kullanılma teknikleri, diş macununun az ya da çok sıkılması, boşa sıkılması ya da hiç sıkılmaması durumlarını ortadan kaldırmak için fırçanın iki parmak arasına alınıp ve macun tüpü fırçaya değdirilmek suretiyle sıkılarak diş macununun dokunsal olarak hissedilmesi veya doğrudan tüpün ucuna parmak temas ettirilerek sıkılıp parmak ucuyla alınan macunun fırça üzerine konulması şeklinde kullanılabilir. Çağdaş yaşamımızda sakal tıraşının her gün güne başlarken yapılan bir etkinlik olduğu bilinci verilmelidir. Sakalın yumuşatılması, tıraş kreminin yüze sürülüşü, fırça ile sabunun köpürtülüşü ve sakal üzerine yayılışı, sakalın fırça ve sabunla yumuşatıldıktan sonra favorilerden itibaren dokunma duyusu yardımı, el ile tıraş makinesinin yüz üzerindeki hareket şekilleri kavratılmalı ve tıraş sonrası yüz bakımı öğretilmelidir. Tıraşa hep aynı yerden başlanıp aynı yöntemin uygulanması, jilet ve ustura ile tıraş olurken boşta kalan el ile yüz cildinin gergin tutulması, favori sonunun belirlenmesi, tıraş edilmeyen yerlerin kontrol edilmesi alışkanlığının kazandırılmasına özen gösterilmelidir.